Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Ordubehş 1401, Hicri Kamer'e 29 Ramazan 1443 ve miladi 1 Mayıs 2022 Pazar. Ayrıca Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm dünya Müslümanlarına tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Ehlibeyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanatri ile Ramazan bayramı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kulluğun yüceliği Ramazan bayramı, velayet güneşinden ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Üstad Mutahhari'nin düşüncesi İslam İnkılabı'nın temelidir açıklamasında bulundu. İran hükümet sözcüsü İran'ın kendi milletinin haklarını tam şekilde koruyana kadar görüşmelerden çekilmeyeceğini belirtti. İran İstihbarat Bakanlığı, Afgan vatandaşları hakkında sanal ortamda yayınlanan bazı iddiaların doğru olmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, İslam ülkelerine Ramazan bayramı dolayısıyla tebrik mesajları gönderdiler. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek Ramazan bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Üstad Mutahhari'nin düşüncesinin İslam İnkılabı'nın temelini teşkil ettiğini belirtti. İran takviminde 12 Ordubehş Şehit Murtaza Mutahhari'nin şehadet günü Öğretmenler Günü olarak adlandırılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Üstad Şehit Mutahhari'yi Şehadet Yıl Dönümü Anma Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede, bu değerli şehidin fakih, filozof, arif ve devrimci siyasetçi olduğunu ve düşüncelerinden İslam İnkılabı'nın temelini teşkil ettiğini söyledi. Reis-i Şehit Mutahhari gibi büyüklerin düşünce ve öğretilerinin yeniden canlandırılmasının gençlerin zihin ve düşüncelerini koruma yolu olduğunu, çünkü onların düşüncelerinin genç neslin inançlarının pekişmesine katkı sağladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca Şehit Mutahhari'nin düşünce temellerinin her daim canlı olduğunu vurguladı.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehromi bugün İran'a yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi milletinin haklarını tam şekilde koruyana kadar görüşmelerden geri çekilmeyeceğini belirtti. Amerika'nın Viyana görüşmelerinin sonuç vermediğine dair yaptığı açıklamasına tepki gösteren hükümet sözcüsü, görüşmelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer uluslararası konularla birlikte masa üzerinde olduğunu vurguladı. Sözcü, İran halkının ekonomik hakları ve nükleer haklarının korunması da dahil, haklarının tam şekilde temin edilene kadar uluslararası diplomatik mekanizmalardan asla geri çekilmeyeceklerini ve meseleyi ciddiyetle takip edeceğini belirtti.
İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tahran'ın Kuveyt ile Areş doğalgaz sahası konusunda görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu kaydetti. Areş doğalgaz sahası Fars Körfezi'nin kuzeyinde ve İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında yer alan ortak sahalardan biridir. Bu sahada 20 trilyon dolar food care, doğalgaz ve 310 milyon varil petrolün bulunduğu tahmin ediliyor. İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, dün Dünya Kudüs Günü dolayısıyla İran Büyükelçiliğinde düzenlenen iftar etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'ın Kuveyt ile Areş doğalgaz sahası hakkında görüşmelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu söyledi. İrani, İran ile Kuveyt'in ikili ilişkilerin en iyi durumda olduğunu ifade etti. Viyana görüşmesinde de değinen yetkili, Viyana görüşmelerinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini, gelenen aşamada bahis konusunun İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği 2018 yılından itibaren uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması için talep olduğunu söyledi. İran ile Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin de İran'ı, Bağdat'ta 5. turu düzenlenen görüşmelerin sonuçlarının çok iyi olduğunu ifade ederken, iki ülke arasındaki tüm anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı sosyal medya ve sanal ortamda Afgan vatandaşları aleyhinde yayınlanan bazı iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bakanlık yaptığı açıklamada bu bakanlık tarafından sanal ortam ve sosyal medyada Afgan vatandaşları aleyhinde yayınlanan bazı iddiaların doğru olmadığını, bu hususların İran ve Afganistan milletlerinin ortak düşmanların Batı Asya'da komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmak için daimi ve çaresiz çabaları çerçevesinde olduğunu belirtti. Açıklamada bu tür girişimlerin Afganistan içinde Şii ve Ehl-i Sünnet camilerine yönelik düzenlenen bir dizi patlamalar ve namaz için camilere giden mahsul Müslümanların katliam edilmesi girişimlerinin devamı niteliğinde olup amacın Müslümanlar arasında çatışma çıkarmak olduğu ifade edildi.
Son 24 saatte koronadan 13 vatandaş da hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 655 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.096'ya, vaka sayısı 7.222.308'e yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 1001'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.986.516'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri İslam ülkelerini ve kendi mevkidaşlarını mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla kutladılar. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Yemen, Mısır, Lübnan, Tunus, Irak, Sudan, Cezayir, Suriye ve Moritanya dahil 17 ülkede yarın mübarek Ramazan bayramının ilk günü olduğu belirtilmiştir. Bugün dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri İslam ülkelerini kutluyor. Bu bağlamda İran Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Karayaşlı, yani mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajında, şu sıralarda bölgedeki bazı Müslüman ülkelerin küresel emperyalizmin aşırıcı, kötü ve çıkarcı istek ve emelleri nedeniyle İslamofobi, terörizm ve yabancıların müdahalesine maruz kaldıklarını işaretle, bunun için İslam ülkelerinin sultan düzeninin komploları karşısında birleşip işbirliği yapmalarının şart olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı, bu büyük bayramın milletlerin dayanışması ve Müslüman ümmetlerin savunma alanında işbirliğinin artması ve yükselişine vesile olmasını temenni etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum ifadelerine kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum sözleriyle tebrik etti. Erdoğan bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşma sevincinin kalplere doldurduğunu söyledi. Millete sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan bayramını da daha kavuşturduğu için Allah'a hamd eden Erdoğan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendi, ezelden ebede giden kardeşliğin yenilendi, müstesna günler olduğunu vurguladı. Rabbin gönüllere yumuşattığı bu özel günlerin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsat olduğuna da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekti. Yarın Türkiye'de mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk günüdür. Bu mübarek günü tüm Müslümanlara kutluyoruz.
Türkiye ile Almanya arasında Osman Kavala olayı üzerinden gerginlikler büyüyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye ile Almanya arasında Osman Kavala olayı üzerinden gerginlik büyüyor. Almanya, Türkiye Büyükelçisini, Türkiye'de Alman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu bağlamda açıklama yapan ve Almanya'yı başkalarından talimat alarak Türkiye'de politika üretmesinin doğru bir şey olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu bağımsız Türkiye anlayışına aykırıdır. Türkiye'de bir yargı süreci var. Yargı yeri geldiği zaman gerekli kararı verir. Osman Kavala ile ilgili de kararını verdi. Türk yargısı sadece bir kişiyle ilgili mi karar veriyor? Binlerce, milyonlarca dava var. Birçok reform yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili yargı kararları varken bazı ülkeler neden Osman Kavala'yı ön plana çıkarıyorlar? Bizim Almanya'da 3,5 milyon civarında vatandaşımız var. Orada da Türklerle ilgili davalar oluyor. Almanya bizim kendi vatandaşımız için neden benim büyükelçimi bakanlığa çağırıyor? Çünkü bunları fonluyor, bunları kullanıyorlar. Türkiye'nin işine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar. Biz de gereğini yaptık. Alman büyükelçisini çağırdık bakanlığımıza. Hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız dedi. Almanya'nın Türkiye'nin iç işlerine karışamayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti. Haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık. Büyükelçinin görevi bellidir. İçeride belli partilere talimat vererek, onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsiniz. Türkiye'de kararı Türk milleti verir. Ülkemize tepeden bakanlara ders vermeye çalışanlara hadlerini bildiriyoruz. Biz onların iç siyasetine karışmıyoruz, onlar da karışamaz. Ramazan ayında İslam düşmanlığı had safhada. Eleştirmek hakkımızdır. Bunun da bir limiti vardır. Raporlar hazırlayıp gerekli yerlere iletiyoruz. Bunlar varsa rapor edilir. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK-YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK-YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek teröristlere görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
Şırnak'ta Jandarma Bölge Komutanlığı koordinisinde Cudi Dağı bölgesinde 30 Nisan'da icra edilen Eren Abluka 5 operasyonunda ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmailcan Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde 30 Nisan'da icra edilen Eren Abluka 5 operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında iki takım taraftarları karşılaşınca gerginlik çıktı. Polis olayda biber gazı kullandı. Samsun'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında iki takım taraftarları karşılaşınca gerginlik çıktı. Polis olayda biber gazı kullandı. Süper Lig'de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor 2-2'lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili taraftarlar maçın bitmesinin ardından Samsun'da konvoy yapmak istediler. Samsunspor taraftarlarının olduğu bölgeye gelen Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti. Biber gazı ile müdahale sırasında birçok taraftar biber gazından etkilendi. Polislerin güvenlik önlemlerini artırması ile birlikte Trabzonspor konvoyunda bulunan taraftarlar sevinç gösterilerine devam etti. Yaşanan olaylarda Trabzonspor taraftarlarının kullandığı bir arabanın Samsunspor taraftarına arabayla çarpıp kaçtığı da gözlemlendi. Arabanın çarpması sonucu havada takla atan Samsunspor taraftarının yanına Samsunspor taraftarları koşarak ayağa kalmasına yardımcı oldu. Olayı gören insanlar adam öldü diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin taraftarı dağıtmasının ardından ara sokaklara da dağılan bazı taraftarlar yoldan geçen araçlara taş attı. Çıkan olaylarda eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık da biber gazından etkilendi.
4500'e aşkın Siyonist yerleşimci bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Yahudilerin bayramı olarak Pesah günü dolayısıyla çok sayıda Siyonist yerleşimcinin işgal askerlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın ardından bugün bir grup Siyonist daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bu kutsal mekana saygısızlık ettiler. İşgal rejimi geçen ay Kudüs sakinlerinden 775'ini gözaltına aldı. Bunlardan çoğu Aksa'da gözaltına alınan kişilerden oluşuyor. Öte yandan Cenin'in güneyindeki Ez-Zebabide beldesinde dün akşam işgal güçleriyle yaşanan çatışmalarda Filistinli'deki genç işgal askerliğine açtığı ateş sonucu gerçek mermilerle yaralandı. Görgü tanıkları Ez-Zebabide beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle belde sakini gençler arasında çatışmaların yaşandığını, işgal askerlerinin belde sakinlerinin üzerine ateş açtığını, Filistinli bir gencin omuzundan ve diğerinin de elinden yaralandığını bildirdi. İşgal güçlerine ayrıca Kapatiya beldesi sakinlerinden Ahmet Falih Zekarine ve Muhammed Veli Zekarine'yi Tuvas kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında gözaltına aldığı belirtildi. İşgal güçlerinin Kapatiya'nın güneyindeki El Carba köy yakınlarında barikat kurduğu ve yoldan geçenlerin kimliklerini kontrol ettiği bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu yaşandığı kaydedildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, ziyarete Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından da kabul edildi. TRT Haber'e göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yermak ile de bir toplantı yaptı. Kalın, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleri ile de iftarda buluştu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Odessa'da bir askeri havaalanında Amerika ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarın yüksek hassasiyetli füzelerle vurularak yok edildiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Ukrayna'daki taarruzların devam ettiğini belirten Konashenko, yüksek hassasiyetli Onyx füzeleriyle Odessa civarındaki askeri havaalanında Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen silahların ve mühimmatların bulunduğu hangar yok edildi, ayrıca üssün pisti tahrip edildi dedi. Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'ya ait 7 askeri unsurun vurulduğunu kaydeden Konashenko, bunların arasında Donetsk ve Harkiv bölgelerindeki askeri birlik ve teknik araçların toplandığı alanlar ve cephanelikler bulunduğunu bildirdi.
Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna'yı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olan Kongre'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesi vesilesiyle tam destek mesajı verdi. Kiev'deki hükümetin herkesin özgürlüğü için savaştığını iddia eden Demokrat Parti'li Pelosi, Ukrayna'nın özgürlüğün sınırı olduğundan söz etti. Amerika'nın bu savaş devam ettiği sürece Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Temsilciler Meclis Başkanı, Amerika'nın desteği savaş bitene kadar devam edecek sözünü verdi. Ukrayna Devlet Başkanı, bu sinyal için minnettarım. Bu, Amerika Halkı Kongresi iki parti tarafından Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali. Bu, Amerika'nın Rus saldırganlığına karşı savaşta Ukrayna'yı desteklemekte lider olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum karşılığını verdi. Zelenski, Ukrayna-Amerika arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yaptığı kişisel katkısı, egemen, bağımsız ve demokratik Ukrayna'ya desteği için Pelosi'yi Prenses Olga nişanını takdim etti. Pelosi'nin Amerikalı vekillerden oluşan heyetle Kiev çıkarması, Amerikan Başkanı Joe Biden'in Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık yardıma Kongre'nin onayını talep etmesinin ardından geldi.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Kansas eyaletini hortum vurdu. Binlerce evde elektrik kesildi ve en az 100 ev hasar gördü. Amerika'nın Kansas eyaletinde meydana gelen hortum vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar gördü. 6500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejimin İran ve Avrupa ve bölge ilişkilerini bozma çalışmaları etrafında. Mevcut kanıtlar Siyonist rejimin Amerika ve Batı'da Bercam nükleer anlaşmasını ihya çalışmalarını engelleme sabotajlarına paralel olarak Batı Asya'da da İran ve Arabistan, ayrıca İran ve Türkiye ilişkilerini iyileştirmeyi engellemek için gizli çalışmalarda bulunduğunu gösteriyor. İran ve Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta gerçekleşen 5. tur görüşmelerinin başarılı bitmesi ardından müzakeredeki ilerlemeleri açıklayan İran ve Irak'ın aksine Arabistan konuya muhafazakarca yaklaştı. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimden endişe duyduğu ve İran'la müzakerelerin ilerleyişinin kamuoyuna açıklanmasını istemediği tahmin edildi. Nitekim Jerusalem Post, Korsan İsrail'in İran-Suudi görüşmelerinin Abraham Anlaşması kapsamında bir Suudi-Siyonist rejim anlaşması olasılığını tehlikeye atabileceğinden endişe duyduğunu açıkça itiraf etti. Abraham Anlaşması'nın temeli Trump döneminde ve Beyaz Saray'da Evangelistlerin hakimiyeti döneminde atıldı. Hedefi ise Siyonist rejimi mümkün olan her şekilde velev tarih ve ilahi dinlerden sahte yorumlarla başta Arabistan olmak üzere Arap ülkelerini yaklaştırmak ve böylece söz konusu ülkeleri Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme şartını Filistin hükümetinin kurulma şartına bağlayan Arabistan'ın merhum padişahı Kral Abdullah Barış Anlaşması'nı bypass etmekti. Bu arada Amerika'nın bölgeden muhtemel çekilmesinden doğan boşluğu bu ülkelerin katılımı ile doldurma ve İran ve direniş ekserinin geniş katılımı ile bu boşluğu doldurmasını engellemeye çalışıldı. Buna esasen Siyonist rejim, İran ve Fars Körfezi Arap ülkeleri ve özellikle de normalleşme sürecine giren ülkeler ile ilişkilerinden her türlü olumlu gelişmeyi endişeyle izliyor.
Tabii ki konu bununla da bitmiyor. Siyonist rejimin sahte senaryo ve haberlerle İran ve Avrupa'da özellikle Bercam Anlaşması'nın ihya edilmesine destek veren ülkeler, İran ve Türkiye ilişkilerine tahrip çalışmalarına başladı ve Türkiye konusunda birkaç yıl önce Arabistan ilişkilerini tahrip eden aynı senaryoyu izliyor. Bu bağlamda İran International Televizyon Kanalı adının açıklanmasını istemeyen Avrupa'daki bir diplomatik kaynaktan naklen Kudüs gücünün Türkiye, Fransa, Almanya'da terör operasyonları düzenlemeye çalıştığını iddia etti. Bu senaryoda seçilen her üç ülke belirli hedeflerle seçilmiştir. Fransa ve Almanya, Bercam Anlaşması'nın üyelere olmalarına ilaveten, Ukrayna Savaşı'ndan diğerlerine nazaran daha fazla zarar gören ve ağır ekonomi ve siyasi bedeller ödeyen taraflar olarak da her zamankinden daha ziyade Bercam Anlaşması'nın ihya edilmesine istekli oldukları görülüyor. Zira onlar için özellikle enerji alanında yeni bir soluk getirebilir. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim üçlüsüyle ilişkileri normalleştirmeye zorlanan Türkiye, başta Suriye olmak üzere bölge meselelerinde İran ile rekabet siyaseti izliyor. Fakat Amerika'nın İran'ın nükleer yaptırımlarına karşı tek yanlı yaptırımlar konusunda ise gerekli işbirlikleri yapmamış ve bizzat kendisi bu yaptırımlardan zarar gören taraflardan biridir. Bu yüzden Fransa ve Almanya'nın da aralarında olan birçok Avrupa ülkesi gibi Ukrayna savaşı ardından yaptırımların kalkmasını ise daha istekli görülüyor. Bu yüzden daha önce de yaşandığı gibi Türkiye'yi bu senaryoya dahil etmek her üçü Bercam Anlaşması'nın ihyasına karşı çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan-Siyonist rejim üçgeniyle ilişkileri canlandırmaya paralel olarak İran ve Türkiye ilişkileri bozmaya, böylece hem nükleer anlaşmaya muhalefet hem de bölgesel diğer denklemlerde birbirlerinin yanında durmaları sağlamaya çalışılıyor. İlginç olan ise yeni senaryonun tasarlanmasında ve İran'ın Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerin bozulmasına çalışıldığı planda İran-Arabistan ilişkilerini bozma senaryosunun tıpatıp aynısının kullanılmasıdır. O dönemde Suudi Arabistan'ı İsrail rejimine çekmeyi amaçlayan senaryoda İran'ın dönemin Arabistan'ın Amerika Büyükelçisi olan Adil El-Cübeyr'e suikast için bir kaçakçılık ağı kullandığı iddia edildi. Cübeyr, Arabistan'da Muhammed Bin Salman'ın Beyaz Devrimi ardından Arabistan'da Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. Şimdi yeni senaryoda Kudüs gücünün Türkiye, Almanya ve Fransa'da suikastlar gerçekleştirmek için bir kaçakçılık şebekesi kullandı ve görünüşe göre başarısız olduğu iddia ediliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye ve ikinci seri S-400 başlığı altında. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika'nın ve bölgesel müttefiklerinin mükerrer tehditleri ardından bir kez daha bu ülkeler ile müzakerelere yönelmişken Ankara yetkilileri Rusya'dan ikinci seri S-400 füze savunma sistemi satın alma taleplerini vurguladılar. Bölgede Amerika'nın müttefik ülkeleriyle temaslarda bulunan ve NATO ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalışan Türkiye Cumhurbaşkanı, düşündürücü bir girişimde ülkesinin Rusya'dan ikinci seri S-400 savunma sistemi satın almak istediğini duyurdu. Erdoğan bu bağlamda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde bulunduğu bir ortamda geçen salı günü de Türkiye Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, ülkesinin Rusya'dan ikinci seri S-400 füze savunma sistemini satın alabileceğini, bu konunun Ankara'nın hala gündeminde olduğunu belirtti. Hiç şüphesiz Rusya'dan alınan S-400 sistemi son yıllarda Ankara ve Washington ilişkilerini karartmıştı. Bu yüzden Amerika, Türkiye'de F-35 savaş uçakları üreten programından çıkartarak Ankara'nın satın aldığı F-35'leri teslim etme kararını askıya aldı. Tüm bu gerçeklere göre anlaşılan o ki Ankara yetkililerinin S-400 ile ilgili son açıklamaları tekrar Ankara ile Amerika ve NATO münakaşalarını yoğunlaştıracaktır. Ayrıca Türkiye yetkililerinin Amerika ve Batı Asya'daki müttefikleriyle devam eden müzakereleri ve Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk çalışmaları dikkate alındığında Ankara yetkililerinin Rusya'dan S-400 sistemin ikinci seri satın alma vurguları, Erdoğan hükümetinin Amerika ve NATO'ya baskı uygulama hedefiyle yapıldığı anlaşılıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi satın alma çalışmalarının devam etmesi, Türkiye'nin Batı'dan imtiyaz koparmak için bir araca dönüştüğü söylenebilir. Ve son birkaç yıldır siyasi, askeri ve güvenlik uzmanları Erdoğan'ın Batı'ya yönelik politikaları hakkında farklı görüşler dile getirdiler. Uzmanların belirttiği tüm görüşlerde Batı'ya baskı yapma gibi konular Ankara hükümetinin Batı ile müzakerelerde en önemli baskı araçlarından biri olarak değerlendirildi. Başka bir ifadeyle Erdoğan hükümeti Rusya ile askeri işbirliğini sırf Batı'dan tavizler koparmanın bir yolu olarak kullanıyor.
Bu arada tanınmış bir Fransız siyaset uzmanı ve uluslararası ilişkiler ve jeopolitik üzerine çok sayıda kitabın yazarı olan Alexander Delavi göre Türkiye, Rusya ve NATO arasında bir savaş başlatmak gibi hedeflerini gündeminde tutuyor. Fransız uzman Newsday haber ajansına verdiği röportajda Rus savaş uçağının Suriye topraklarında Türkiye tarafından düşürülmesinin bu amaçla yapıldığını belirterek şöyle diyor: Türk hükümeti Yunanistan ve Kıbrıs ile çok sayıda işbirliği projesini engellemek için NATO üyesi konumunu kullandı. Tüm bu gerçeklere göre Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alarak savunma sistemini daha da güçlendirebileceği söylenebilir. Fakat bundan önce Türkiye daha fazla taviz almak için Amerika, NATO ve müttefikleriyle müzakerede bu avantajı kullanabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ramazan Bayramı veya diğer adıyla Fıtır Bayramı, Yüce Allah'ın kullarına bir ay ibadet ve ihlasın ardından verdiği ziyafettir. Allah-u Teala bu ziyafetle kullarına itaatkar olmalarının karşılığını veriyor. Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde bu münasibet hakkında, özellikle Ramazan Bayramının önemi ve faziletleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız önümüzdeki birkaç sohbette. Şimdi bu münasibet hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaşıyoruz. Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Ramazan veya Fıtır Bayramı iki eski ve yapıcı amelle başlar. Bunlardan biri bayram namazı kılmaktır ki bir bakıma Yüce Allah ile irtibat kurma anlamına gelir ve ikinci amel ise fitre zekatını ödemektir ki bu da yine toplumun mahrum kesimleriyle dayanışma anlamına gelmektedir. Şimdi bir ay oruç ve ibadetin ardından bu mübarek gün ve münasebet hakkında sizin görüşlerinizi alacak olursak, Ramazan Bayramı ile ilgili ve bu bayramın faziletleri hakkında bizim dinleyicilerimize neler söylersiniz efendim?
Ben de sizlerin ve bütün izleyicilerin hem mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, hem de arefesine girmiş olduğumuz mübarek Ramazan bayramlarını kutluyorum. Cenab-ı Hak bu bayramlar vasıtasıyla bütün İslam ümmetine sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin temennisinde bulunuyorum. Biliyorsunuz bir ay Ramazanlık ümmetin bir manevi boyutuna yatırım yaptığı, maddi boyutunu geri plana ittiği bir aydır. Daha doğrusu 11 ay maddi boyutu sürekli ön planda tutan, içini satıp dışına yatırım yapan, kendisini ihmal edip kendisi dışındaki dünyaya ve ona ait olan değerlere yönelen insanların Cenab-ı Hak tarafından bu bir ay içerisinde öze dönüş imkanı sağlandı. Daha doğrusu insanoğlu bir kendine bakarak 11 ay içerisinde almış olduğu manevi yaraları, pereleri, isleri, pasları yok ederek, manevi boyutunu güçlendirerek diğer 11 ay içerisinde, bu ay içerisinde almış olduğu manevi enerjiyi kullanıp ilahi rıza doğrultusunda hareket ederek bir ay Ramazan'ı geçirdi. Ve Cenab-ı Hak bu bir aylık sınavın, ağır imtihanın mükafatı olarak da ayın sonunda bir tür kullarını ödüllendirmek için bir bayram günü tayin etti. Bu şu anlama geliyor. Yani bir insan eğer ömrünü Ramazan gibi geçirebilir ise, Allah'a kulluk şuuru, bilinci gelişebilir ise, ömrünü Ramazan olarak geçirenin ahireti bayram olacaktır. Bayramlar bir tür mutluluktur, saadettir, sevinçtir. Cennet de bunun sonsuz diğer bir versiyonudur. Yani bir gözünüzü yumun, bir düşünün, her gününüz veya sonsuz bir hayatınız bayram gibi mutluluklar içerisinde geçecektir. Orada keder, sıkıntı, hüzün olmayacaktır. İşte cennet de bir tür bunun bir versiyonudur. Ödülüdür. Sonsuz aleminin sonsuz yaşantısıdır. Bu açıdan bayramlar çok önemlidir. Bir ay içerisinde Müslümanlar bütün imkanlarını kendi aralarında paylaştılar. Maddi imkanlarını yoksullarla, fakirlerle bölüştüler. Bayram gününde de mutluluklarını, sevinçlerini, heyecanlarını bir arada, bir araya gelip kendi aralarında paylaşıp bölüşeceklerdir. Bu mutlulukları paylaşırken hastalara, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, cenazesi olan, yas gören, yasta kalan insanlara gidip gelmeyle, düşkünlere el atmayla, baş çekmeyle ve yine sile-i rahim ziyareti yapmayla, komşuluk ziyareti yapmayla böylece paylaşmış olacaklardır. Bu da ümmet içerisinde, Müslümanlar içerisinde vahdet bağının, birlik, beraberlik bağının güçlenmesine vesile olacaktır. Sile-i Rahim ve komşuluk hakları bunun için İslam'da çok önemli görülmüş ve önemli bir şekilde vurgulanmıştır. Ben de Cenab-ı Hak'tan bu bayramın bütün İslam ümmetine her şeylerini, yani bilgilerini, imkanlarını, düşüncelerini, duygularını, kendi aralarında paylaşmalarına, bölüşmelerine vesile olmasını temenni ediyor. İslam alemine sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluklar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde mübarek Ramazan bayramına özel hazırladığımız sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Dünya Kudüs Günü etkinliklerinin dünya medyasında geniş yankısının devam etmesi, Filistin direnişinin yeni füze denemesi gerçekleştirmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İranlı yetkilinin Suriye ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye'nin kimyasal silah davasının siyasallaştırılmasını eleştiren İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi yardımcısı Zehra Erşadi, Suriye'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Erşadi, Suriye'deki Güvenlik Konseyi toplantısında kimyasal silahlıların başlıca kurbanlarından biri olan İran'ın bu silahların her yerde, herkes tarafından ve her koşulda kullanılmasını şiddetle kınadığını belirtti. Erşadi, Suriye'nin nükleer silahları yasaklama teşkilatının teknik sekreterliği ile işbirliği yapma istekliliğini ifade ettiğini, ancak bazı üye devletlerin Suriye'nin kimyasal silah davasını siyasallaştırdığını söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi yardımcısı, İran'ın Kimyasal Silahları Yasaklama Teşkilatı ve Suriye'nin üst düzey görüşmelere yaklaşımını desteklediğini ve bu girişimin olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlileri katletmeye devam etmesi, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın Tahran'daki temsilcisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Tahran'daki temsilcisi, Dünya Kudüs Günü'nün 5 kıtada kutlanmasına atıfta bulunarak Kudüs'ün kurtuluşunun Müslümanların kırılmaz iradesi olduğunu söyledi. İrib'in bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Tahran'daki temsilcisi Halit Kaddumi, Siyonist rejimin cinayetleri ve baskıları karşısında özgür ulusların sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. Kaddumi açıklamasının devamında, "Biz bir milletiz ve hepimiz ortak bir düşman olan Siyonist rejimle karşı karşıyayız." diye kaydetti. Hamas'ın İran'daki temsilcisi, Filistin halkının yenilmez iradesinin Siyonist rejim ordusunu mağlup ettiğini belirterek, direnişin kimliğinin Kudüs olduğunu ve direnişin sadece Gazze değil, tüm Filistin'i savunmak için var olduğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejimin Hizbullah İHA'larından korkusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre Hizbullah insansız hava araçlarının İsrail için ortaya çıkardığı sorunların göz ardı edilmemesi lazım. Siyonist İsrail aslında Hizbullah'ın sahip olduğu taarruz İHA'lardan büyük endişe duyuyor. Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır İHA'ları üzerinde çalışan Hizbullah hareketinin son yıllarda çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. Unutulmaması gereken konu ise bu araçların alçak irtifalarda uçtukları için önlenmesinin çok zor olmasıdır. Örneğin bir askeri yetkiliye göre Hizbullah'ın son aylarda İsrail hava sahasına sızan Hassan insansız hava aracı tespit edildi ancak hava kuvvetleri onu vuramadı ya da indiremedi, dedi. İsrail Kanal 10 televizyonu ise askeri uzmanların Hizbullah'ın Hassan İHA'sının sızmasını demir kubbe sisteminin kuzey cephesindeki yeni başarısızlığının bir teyidi olduğunu ve Hizbullah ile İHA savaşının geleceği hakkında birçok soruyu gündeme getirdiğini aktardı. Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü raporunda Hizbullah'ın insansız hava aracı fırlatmadaki asıl amacının İsraililerden hassas bilgiler toplamak olduğu ve bu konuda gücünü kanıtladığını ifade etti. Raporda bu yüzden İsrail-Hizbullah taarruzu İHA'larının tehlikeli tehdidiyle yüzleşmeye hazır olmalıdır. Özellikle bu insansız hava araçlarının teknolojisinin Hamas liderliğindeki Filistinli gruplara ulaşabileceğine dair birçok endişe var denildi. Aralık 2011'de Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Hizbullah'ın İHA filosunu güçlendirmek için çalıştığını belirten bir rapor yayınladı ve çoğu Hizbullah'ın kendisi tarafından inşa edilen İHA sayısının şu ana kadar 2000'e ulaştığını belirtti. Hizbullah'ın 2003'te sadece 200 İHA'sı vardı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulluğun yüceliği Ramazan Bayramı.
Mübarek Ramazan Bayramı bir ay boyunca Yüce Allah'a ibadet eden, işlediği günahları sebebiyle tövbe ederek iç ve dış kirlenmelerden ruh ve canları temizleyen ve gerçek fıtratına geri dönen Müslümanların bayramıdır. Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Güneş her zamankinden daha parlak ve daha sıcak olarak müminlerin kalbini aydınlatıyor. Allahu Ekber'in gönülleri okşayan nidası her camiden ve her evin çatısından duyuluyor.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Velillahil hamd.
الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا.
Allah anlatılamayacak kadar büyüktür. Yegane Allah'tan başka mabut yoktur. Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür. Hamd ve övgü ancak Allah'ın pak zatı içindir. Bizi hidayete erdirdiği için Allah'a şükürler olsun. Ve bize bağışladığı her şey için ona şükürler olsun.
Bu semavi bayramda güneşin doğuşu ile birlikte münadinin nidası Allah'a aşık olan müminlerin kulaklarını okşayarak şöyle fısıldıyor. Ey müminler, ödüllerinizi almak için acele edin. Bugün herkes ektiği kadar hasat toplayacaktır. Ramazan bayramı, mübarek Ramazan ayının tarlasının hasat günüdür. Gerçi oruçlu müminler bu bereketli ayın her gecesinde iftar vaktinde o gün yaptıkları ibadetin karşılığını almıştır. Öyle bir karşılık ki bir sonraki gün oruç tutmayı daha tatlı ve daha zevkli kılmıştır onlara. Buna ilaveten Yüce Allah'ın onlara oruç tutabilme nimetini verdiğini ve bunu başardıklarını anlamak, sadece gerçekten oruçlu olmanın kıymetini bilen, müminler tarafından idrak edilen, anlatılması zor olan bir nimettir.
Yüce Allah, hac, cihat gibi ibadetlerin yanı sıra sadece oruç için, oruç benimdir ve ben şahsen onun mükafatını vereceğim diye buyuruyor. Oruçlu olan müminlerin iftar zamanında duydukları manevi zevk ve mutluluk, bizzat Allah'ın üstlendiği bu ilahi mükafatın sadece çok küçük bir parçasıdır ki Ramazan bayramında büyük bir zevke varılıyor.
Değerli dostlar, yarın Hicri Kameri Şevval ayının ilk günü, Ramazan bayramı ve fıtrata dönüş günü. Ramazan bayramı, insanın ilahi pak fıtrata zaferle geri dönüş günüdür. Oruçlu Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca Allah'a ibadet etmek, günahlardan tövbe etmek, ruh ve canlarını dış ve iç kirliliklerden arındırarak gerçek fıtratlarına geri dönmeyi başarmışlar. Bu manevi geri dönüşte oruçlu insanın tüm aza ve organları onun ruhuyla birlikte günahlardan arınarak maneviyata daha çok önem vererek çalışırlar.
Onun gözleri hedefsizce etrafa bakınmaz. Onun gözleri hakkı görmek ve tanımak için bir araç olur. Kulakları fıtrata göre çalışır. Her sesi duymaz. Sadece hakkın sesini duyar. Dili boş yere konuşmaz. İçeriksiz laflar etmez. Ve haktan başka konuşmaz. Aslında gerçek oruçlu insan bir ay boyunca kendini yetiştirerek ruh ve kalbini güçlendirip sağlamlaştırarak kendi ilahi fıtratına daha da yaklaşır. Ramazan bayramının gelişi ve fıtrata dönüşle tüm günler bayram olur. Nitekim Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam Ramazan bayramı hutbesinde şöyle buyurdu. Günah işlemediğin gün senin bayram günündür.
Tahran Radyosu.
Ramazan gittiği için değil, günahlarımızın affedildiği için, büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilerde toplanınca Allah-u Teala melekleri işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini almaktır derler. Allah-u Teala da siz şahit olun ki Ramazan'daki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin. İzzet ve celalim hakkı için istediklerinizi veririm buyurur.
Mübarek Ramazan bayramının özelliklerinden biri ilahi şiarlardır. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Velhamdülillah. Şiarları bayram gününe özel bir hava ve görüntü veren bir sesleniştir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur Ramazan ve Kurban bayramlarını: Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Subhanallah şiarları ile süsleyin. Resul-i Ekrem Efendimiz Ramazan bayramında evden çıkar ve namaz yerine gidene kadar yüksek sesle La ilahe illallah, Allahu Ekber şiarını tekrarlardı. Hatta bu hutbeler arasında, öncesinde ve sonrasında bile herkesin duyacağı yüksek sesle tekrarlardı. Ehl-i Beyt imamlarından İmam Rıza Aleyhisselam da mübarek Ramazan bayramında çokça tekbir getirme hakkında şöyle buyurur. Tekbir, Yüce Allah'ı saygıyla anmak ve ona baş eğmektir ve dünyaların Allah'ın verdiği nimetleri ve hidayetlerine bir nevi şükranıdır.
Ramazan bayramı namazında insanı içten güçlendiren, ruhunu arındıran bazı surelerin tilaveti önemli dikkate alınmıştır. Birinci rekatta Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi Âlâ suresi okunur. Zira bu mübarek surede insanın yetiştirilmesi konusuna birçok önemli konular bulunuyor. Örneğin Yüce Allah 14 ve 15. ayetlerde şöyle buyuruyor. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Bu ayetlerde insanın arınması ve yüce ihlas makamına ulaşması için bir uyarıdır. Bu yüzden tezkiye ederek Allah'ı anan ve zikreden kimse felah ve erdemliğe ulaşır.
İkinci rekatta Şems suresinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu surede de insanın kendisini yetiştirmesi ve içini temizleyerek sağlamlaştırması mümkün olduğu mertebe önemli vurgulanıyor. Yüce Allah 9. ayetin sonunda şöyle bir yeminde bulunuyor. Andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Ramazan bayramı namazının birinci rekatında 5 kunut, ikinci rekatında ise 4 kunut vardır. İtaat etmek ve boyun eğmek anlamında olan kunut, dua etmek, münacatta bulunmak ve Allah ile en içten dertleşmektir. Namaz kılan mümin en mütevazi duygularla ellerini kaldırarak Allah'a itaat ettiğini dile getirerek Allah'tan her konuda ona hayır ve iyilik vermesini dileyerek şöyle diyor.
Ey Allah'ım, azamet ve yücelik sana yakışır. Bağışlamak ve büyüklük sana yakışır. Af ve rahmet sana hastır. Takva ve mağfiret sendendir. Müslümanlara bayram kıldığın bu günün hürmetine, Muhammed ve hanedanına birikim, şeref ve makam yüceliği kıldın. senden Muhammed ve hanedanına selam göndermeni istiyorum ve beni Muhammed ve hanedanını dahil ettiğin hayır ve saadete dahil etmeni istiyorum ve beni Muhammed ve hanedanını çıkardığın her şer ve kötülükten dışarı çıkarmanı istiyorum. Ey Allah'ım, ben senden, senin şayeste kullarının senden istediği en iyi şeyleri istiyorum ve samimi kullarının sana sığındığı şeyden sana sığınırım.
Ramazan bayramının güzel yanlarından biri insanseverlik ve dostluk duygularının pekişmesidir. Müslümanlar bu muazzam bayramda infak ve ihsanda bulunarak maddi açıdan zor durumda olanlara yardım ediyorlar. Ramazan bayramında fitre zekatı vermek, mümin insanın Hak Teala'ya yapmış olduğu bir aylık ibadet ve semavi nimetlerden yararlanmanın şükrünü yerine getirmesidir. Yoksullara ve maddi açıdan sıkıntıda olanlara fitre zekatının verilmesi, Yüce Allah'ın nimetlerle dolu misafirlik ayında sosyal bağları pekiştirmeyi tamamlayan halkadır.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmakta: "Orucu tamamlayan fitre zekatının ödenmesidir." Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza Aleyhisselam da şöyle buyurmakta: "Fıtır günü bayram kabul edildi ki Müslümanlar bir araya gelsinler ve nimetlerinden dolayı Allah'a baş eğsinler. Öyleyse bugün bayram günü, toplanma günü, fıtır, açılma günü ve zekat günüdür. Yüce Allah, Müslümanlar böyle bir günde toplanmalarını ve orada ona ibadet ederek saygı duymalarını sever."
Fıtır zekatı, Cenab-ı Allah'ın kişiye ve velayeti altındaki kimselere lütfettiği hayat ve vücut nimetine karşı bir şükran olarak dindeki yerini almış bir ibadettir. Nitekim fıtır zekatının yoksullar hariç diğerlerine vacip olması için oruç tutmak şart değildir. Oruç tutamayan veya tutmayanlara da fıtır zekatı vermek vaciptir. Fıtır zekatı o yılın oruç ibadetini eda edebilen Müslümanların böyle bir ibadeti yapmaya muktedir kıldığı için Yüce Allah'a bir şükür manası da taşıyor.
Fıtır zekatı, zekattan çok daha geniş bir çapta mükellefler tarafından yerine getirilir. Böylece imkanı olan herkes Allah yolunda bir şeyler vermenin zevkine ulaşmakta ve toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha yakından görmekte ve anlamaktadır. Diğer taraftan yoksul kimselere de onurları koruyarak, el açarak istemek zorunda bırakılmadan yardım eli uzatılmış olmaktadır. Böylece aynı toplumda yaşayanlar arasında kardeşlik ve dostluk köprüleri daha da güçlenmektedir.
Fitri miktarı, insanın alışılmış gıdası, örneğin buğday, hurma, kuru üzüm, pirinç, mısır veya benzeri gıdalara karşılık belirli bir miktar paradır. Genelde fitri miktarı bayramdan önceki son gece, yani Ramazan ayının son gününde güneş batmadan bir kenara bırakılır ve Ramazan bayram günü öğlene kadar ödenir.
Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonunda Yüce Allah'ın lütuf ve keremine sığınarak ellerimizi sayfayı seccadeden bir dua ile açıyor ve şöyle diyoruz:
Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayın gitmesiyle başımıza gelen musibeti telafi et. Bayram ve iftar günümüzü bizim için mübarek eyle ve bu günü geçirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici, günahı en iyi silici gün kıl.
Değerli dinleyicilerimiz, Kulluğun Yüceliği adlı programımız burada sona erdi.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin öğrenci kuruluşlarını kabul ettiği görüşmelerini ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ayetullah Hamenei 26 Nisan'da yüzlerce öğrenci ve ülkenin öğrenci kuruluşlarının üyelerine kabul ettiği görüşmesinde şöyle buyurdu. İslam Cumhuriyeti bugünkü üniversiteleriyle gurur duyuyor ve günümüzde genç öğrenciler düşünceyle ülkenin ana sorunlarını derinlemesine inceleyerek ve her türlü durgunluk ve ümitsizlikten kaçınarak devrimin ilkelerine ciddi ve gerçek işi ülkenin de yetkililerinden talep etmelidir.
Bu samimi görüşmede Ayetullah Hamenei konuşmasının başlangıcında öğrenci kuruluşlarının temsilcilerinin dürüst ve açık sözlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek şöyle buyurdu. Bu tür sözler yararlı ve zevk vericidir. İslam devrimi lideri sözlerinin devamında öğrenciler ve ülkenin yetkilileri arasında görüşmenin gerekli olduğunu, bakanlar ve yetkililerden üniversitelerde hazır bulunarak gençlerin isteklerine ve kaygılarına yanıt vermelerini ve öğrencilerin önerileri ve sözlerinden sorunları çözmede de yararlanmalarını istedi.
Ayetullah Hamenei öğrenci kitlesiyle görüşmesinde önemli bir geçmişe dikkat çekti. Üniversitelere iki farklı bakış. O bu konuda üniversite meselesi ilk günden beri devrimci akım ve devrim karşıtı akım arasında tartışmalı bir konuydu diye buyurdu. Devrim karşıtı akımın üniversitelere yaklaşımı bilimsizleştiren ve tüketimciydi. Şah döneminde üniversiteler Batı'nın düşük değerli artıklarını öğrenme merkeziydi. İslam devriminin üniversitelere yaklaşımı ise yüce bir yaklaşımdır ve üniversiteleri seçkin yetiştirme, bilim, üretme ve ülkenin bilimsel gelişmesi merkezi olarak görüyor.
Ayetullah Hamenei'ye göre Şah döneminde gerici ve devrim karşıtı akımın hedefi üniversiteleri dinsizleştirmekti ve tüm gücüyle bu amaç uğruna çabalıyordu. Çünkü batıcı kişiler yetiştirmek ve bunları ülkenin önemli görevlerinde kullanmak istiyordu. Tamamıyla batıya ve sömürgeciliğe uyan kişiler, dindar üniversiteler kurmak ise İslam devriminin hedeflerinden oldu. Ayetullah Hamenei, dinsizleştirmeyi kimlik vermeye karşı olarak görüyor ve ona göre İslam devrimi halka ve dolayısıyla farklı kitlelere ve gençlere ve üniversitelilere kimlik vererek dinsizleştirme hareketine karşı durdu.
Ayetullah Hamenei bu konuyla ilgili şunları buyurdu. İnkılap millete kimlik, ülkü, kişilik, bağımsızlık, aydınlık vizyon veriyor. Bunlar devrimin İran milleti için yaptıklarıydı. Doğal olarak da millete milli bir hareket, milli kimlik, milli idealleşme olduğunda bundan da en çok yararlanan sahip olduğu duygularla, sahip olduğu bilgilerle, sahip olduğu genç akademisyen ve genç öğrencidir. Üniversite bir kimlik duygusu hissetti ve bu kimlik duygusu üniversitenin ve öğrencinin kendini batılı güçlere karşı zayıf ve aşağı hissetmemesine yol açtı.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamenei aşağılık ve zayıflık duygularından kurtulma, Batı ve Doğu'nun zorba güçlere karşı direnişi, üniversitelerin kimlik ve kişilik edinme duygusunun sonucu olarak tanıttı. Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında Batılı düşmanların üniversiteleri kimliksizleştirme ve ülküsüzleştirme peşinde olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei bu büyük tehlike konusunda uyarıda bulunarak şunları kaydetti. Öncelikle kaygılanmamız gereken, düşünmemiz gereken gerek üniversite yöneticileri, gerek üniversite hocaları ve araştırmacıları gibi bilim aktivistleri, gerekse siz öğrenciler ve ülkenin yetkilileri herkesin düşünmesi gereken tehlike işte budur.
Devrim lideri düşmanların ciddi bir şekilde peşinde olduğu kimliksizleştirme ve ülküsüzleştirme hakkında şunları kaydetti. Kimliksizleştirme şu anlama geliyor. Bir ülkenin ideolojik temellerini, tarihsel ve ulusal yaklaşımlarını küçük düşürmek, bir ülkenin geçmişini küçük düşürmek, devrimin geçmişini küçük düşürmek, yapılmış büyük işleri küçümsemek ve elbette bazı kusurlar var ve bu kusurların 10 kat büyütülmesi, kimliksizleşme bu demektir. Ardından bu kimlik yerine Batılı düşünce sisteminin gelmesidir. Bunun bir örneği de dönemimizdeki Batı'nın yeni sömürgeciliğinin egemenliğinin bir tezahürü olan Amerikalıların 2030 belgesidir.
Ayetullah Hamenei, düşmanların ülkeye karşı mücadele yöntemlerinden biri olarak gördüğü başta üniversiteliler olmak üzere gençlerde ülküsüzleştirme hakkında şunları belirtti. Ülküsüzleştirme de bireyleri fakirlik, yolsuzluk ve ayrımcılığa, sapkın toplumda bu üç büyük şeytan ve üç kötü unsura karşı kayıtsız kılmak demektir. Batı kültürünün egemenliğine kayıtsız kalmak demektir. İslam devrimi kriterlerine karşı motivasyonun azalması demektir.
Ayetullah Hamenei'ye göre İslam devrimi ülkelerin direnişini uyandıran, zulme karşı durma, zorbalık karşısında boyun eğmeme, zalimlere ve zorbalara haraç vermeme gibi önemli kriterlere sahiptir. İnkılap rehberine göre bu kriterler öylesine etkileyici ki, dünyanın birçok milletini, özellikle İslam ülkelerini sarsmış ve milletlere uyandırmıştır. İşte İran İslam Cumhuriyeti'nin bu özellikleri onu o kadar popüler hale getirdi ki, İslam Cumhuriyeti bayrağının farklı ülkelerde halkın elleriyle açılmasına, Amerikan bayrağının yakılmasına neden oldu. Şimdi düşmanların amaçlarından biri, İslam İnkılabı'nın özelliklerini ve ideallerini ülke içinde önemsizleştirmek ve gençleri bunlara karşı isteksizleştirmektir ki bu da öğrencilerin dikkatli olmasını gerektirir.
Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında öğrenci kitlesine ve ülkenin bilim topluluklarına doğmakta olan yeni bir olayı fark ettirdi. O şunları buyurdu. Size şunu söyleyeyim. Bugün dünya yeni bir düzenin eşiğinde. Dünyayı yeni bir uluslararası düzen bekliyor. Bu konuyu açıklayan İslam İnkılabı rehberi bu yeni düzeni Amerikan iddia ettiği tek kutuplu düzen olarak görmüyor ve Amerika'nın düşüşte olduğuna inanıyor. O bu konuda şunları belirtti. 20 yıl öncesinden bugüne Amerika hem kendi içinde hem de iç siyasetinde, dış politikasında, ekonomisinde, güvenliğinde her geçen gün zayıflamıştır. Amerika 20 yıl öncesine göre her yönden zayıflamış. Ancak her neyse bugün dünya yeni bir düzenin eşiğinde.
Müzik
Ayetullah Hamene'ye göre son Ukrayna Savaşı'nın sorunlarına daha derin bir biçimde ve yeni dünya düzeninin oluşumu çerçevesinde bakılmalıdır. O bugün Avrupa'da insanın görmekte olduğu hareketin köklerinin derin olduğuna ve karmaşık ve zor bir geleceğin insan tarafından tahmin edilmesi gerektiğine inanıyor.
Ayetullah Hamene'yi bu yeni ve karmaşık koşullarda İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm ülkelerin ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak ve kenara çekilmemek için donanımsal ve yazılımsal açıdan bu yeni düzende hazır bulunması gerektiğine inanıyor ve bu önemli görevin herkesten çok üniversite ve üniversitelilere ait olduğu görüşündedir. O bu konuda eğer tahminimizin doğru bir tahmin olduğunu ve dünyanın yeni bir düzenin eşiğinde olduğunu varsayarsak o zaman İslami İran'ımızda dahil olmak üzere tüm ülkelerin görevi ülkenin güvenliğini, ülkenin ve milletin çıkarlarını sağlayabilecek, kenarda ve geride kalmayacak şekilde donanımsal ve yazılımsal açıdan hazır bulunmaktır. Eğer ülke böylesine büyük bir işi yapacak olursa, yani yeni dünya düzeninin kurulmasında donanımsal ve yazılımsal açıdan hazır bulunacak olursa, en çok kim sorumludur? En ön saflarda kimler vardır? Öğrenciler, üniversiteliler vardır. Yani sizler herkesten önde olmalısınız. Siz en etkileyici kitleler olmalısınız.
Devrimin yüce liderinin üniversitelere bir sonraki tavsiyesi, düşünmek ve düşünmeyi güçlendirmektir. Ona göre düşüncesiz bilimin ürünü kitle imha silahları gibi insana zarar veren olaylardır ve düşünmeden ve sonuçlarını göz önünde bulundurmadan oluşan bilim insanlığın zararına olacaktır. İnkılap rehberinin gençlere özellikle öğrencilere son tavsiyeleri dindarlık ve inanç ve inanç ilkelerine dikkat etmeleriydi. O bu konuda çok güzel bir şekilde şunları söyledi. Öğrenciler inancın temellerini kendi işlerinde sağlamlaştırmalıdır ki bu da elbette kendine özgü yöntemleri vardır. Alimlerle okuma ve onlarla arkadaşlık etme gibi Ebu Hamza Somali duasında Yüce Allah'a ben de neden bazı durumlarda dua ve teveccüh havası oluşmaz diye bir soru geçiyor. Buna ilişkin İmam Seccad Aleyhisselam tarafından nakledilen sebeplerden biri, ya belki de beni alimlerin meclislerinde bulamamışsınızdır diye belirtilmiştir. Burada geçen alimlerden illaki sarıklılar kastedilmiyor. Ahlak bilgini, din bilgini de olabilmekte. Bunların meclislerine katılmak, hazır bulunmak, değerlendirmek gerekir.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuri.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi tefekkür etmenin önemi hakkında söz ederken, Kur'an-ı Kerim ile ünsiyetin hayatta karşılaştığımız sorunlara cevap bulmamıza sebep olacağını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Eğer Kur'an ile ünsiyet kursak, o zaman çeşitli kesimlerden düşünce sahipleri, Kur'ani konular üzerine düşünme fırsatını bulurlar. Kur'an'dan bazı şeyler kullanırlar, anlam çıkarır, anlar ve çeşitli sorulara cevap verirler. Sorudan kastettiğim şüpheler değil, hayat konusunda soruları kastediyorum, yaşamak. Şimdi önümüzde milyonlarca soru var. Bir toplum, bir hükümet ile yaşamı, ülkülere doğru hareket ettirir ve hareket ederken bu toplum binlerce soru ile karşılaşır. İletişim türünde, davranış türünde, duruş türünde, düşmanlık türünde ve arkadaşlıklarda mal varlığı ile uğraşma türünde, dünya meseleleriyle ilgilenme türünde. Tüm bunlar gündeme gelen sorunlardır. Tüm bu soruların cevabı var. İnsanlık bu sorulara doğru cevapları bulmadığı için sapmış ve sefil olmuştur. Bugün dünya ve insanlığın bedbahtlığı bu sorulara doğru cevapları bilmemeleridir, öğrenmemeleridir. Yanlış cevaplar, sapkın cevaplar, yanıltıcı cevaplar alındı. Aklına geldi, harekete geçti. Bu yüzden bugün buraya ulaştı. Dünyanın güvenliği yok, sefası yok, maneviyatı yok, ruhsal huzuru yok. Toplum kesimlerinin gönülleri saf değil. Bu günümüz dünyasının durumudur. Tüm dünya böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio